Sancho'nun Sabah Yürüyüşü. Yazan Haldun Taner. Seslendiren Rüştü Asyalı.
Tiki tiki praf. Tiki tiki praf. Bir uyuşuma varmanın tadını çıkara çıkara güneşli kaldırımda yürüyor, arada bir etrafa bakınıyordu. Mutluluğunun tam olması için bunu yabancı bakışlarda okuması gerekliydi. Yanlarından güle oynaya üç kız geçti. Onları kokularından tanıyordu. Devlet Konservatuvarı'nın bale öğrencileriydiler. Hülya Bursalı Londra'ya gitmeden önce sık sık eve gelir birlikte çalışırlardı. Uzaklaşan kızların ayak bileklerine baktı. Geceleri bu ayaklar da Hülya'nınkiler gibi bale figürü şeklinde mi uyur acaba? Tiki tiki praf, tiki tiki praf. Alman Büyükelçiliğinin kapısında Graf'la selamlaştılar. Graf, son kaniş modasına göre gür kıvırcık tüylerini belden aşağı tıraş ettirip, belden yukarısını aslan yelesi gibi kabartmış, Feldmarschall von Mackensen'i hatırlatan beyaz bıyıklarıyla sanki hiç de fena olmamış. Kaldırımın yanında Büyükelçiliğin Mercedes'i duruyordu. Şoförle bahçıvan arabanın sol ön lastiğini pompalıyorlar. Şişire şişire lastiğin moralini yerine getirdiler. Graf'la konsolos arkaya kuruldular. Dört lastik özel arabalara has şatafatlı bir hışırtıyla asfaltta uzaklaştı. Tiki tiki praf. Tiki tiki praf. Yağışsız bir havada yürümekten güzel şey var mı dünyada? Gel gör ki kaldırımlar kaldırım değil. İnsanlar gibi köpeklerin de kültürü, görgüsü, düşünüş tarzı, hayat üslubu sıkı sıkıya kaldırımlarla orantılı. Bir müteahhit malzemeden çalarsa önce yollar bozulur. Tiki tiki praf. Sonra topuklar çarpılır, tiki tiki praf. Sonra kafalar yamulur, düzenler eciş bücüş olur. Sonra müteahhitler malzemeden çalmaya başlar, tiki tiki praf. Büyük Millet Meclisi'ne giden yolun önündeki açıklıkta Hedi ile göz göze geldiler. Bu mahzun gözlü beyaz Pekinuva her zaman olduğu gibi yine başına mavi bir türban sarmıştı. Hedi'nin hanımı, kışı St. Moritz'te, yazı Biarritz'te geçirmesine rağmen kibrit çöpü gibi ince bacaklı, isterik bir kadındı. Zürihli bir psikiyatr, kadına canınız sıkılınca bir şeye üzülünce bağırın çağırın, içinizi köpeğinize boşaltın diye salık vermiş, kadın bu tedaviyle iyileşmiş ama şimdi de zavallı Hedi sinir hastası olmuştu. Hedi'nin bu talihsiz serüvenini bilmeyen sokak köpekleri, onun olur olmaz göz kırpmak, poposunu hoplatmak gibi tiklerini yanlış yorumlayıp peşine takılıyorlardı. Tiki tiki praf, tiki tiki praf, tiki tiki, tiki tiki. Tiki tikilerini prafsız bırakan bu aksamanın farkına dalmış düşündüğü için Sancho hayli geç vardı. Olduğu yerde iki kere dönendikten sonra başı yerde hızlı hızlı geri döndü. Hülya'nın babası durmuş biriyle konuşuyordu. Bu da kim ola? İyi bir terziden çıktığı halde çakşır gibi inen bu pantolonu, Avrupa malı olduğu halde mest hissi veren bu ayakkabıları ilk defa görüyordu. Başını kaldırıp baktı. Deve tüyü paltoyla siyah röleve şapkayı görünce anladı. Bu adam kasaba avukatı yeni mebuslardan biri olmalı. Böyle tükrük saçtığına bakılırsa ya politikadan konuşuyor ya birini batırıyordu. Hülya'nın babasının bir şey söylediği yoktu. Adamın sözleri arasında bir delik bulup Hülya'nın döviz işini açmak için pusuda bekler bir hali vardı. Sancho, kaldırımın kenarıyla iki adamın dört bacağı arasında çişi gelmiş gibi mekik dokumaya başladı. Hülya'nın babasının görüş alanı içinde bir sabırsızlık havası yaratmaya çalışıyordu. Gitti, adamın ayakları dibinde hırladı. Kasaba avukatı mebus o kadar dalmıştı ki korkmak aklına gelmiyordu. Ne çene ne çene! Bu dünyada telepati diye bir şey var galiba. Altesi tam aklından geçiriyordu ki onunla karşılaştı. Ama bu telepati değil de daha çok Hikmet Bey'in bir kilometre öteden duyulan pipo kokusundan gelen bir çağrışım da olabilirdi. Hikmet Bey'in bu safkan Pakistan tazısı, elektrik prizini yalayıp cereyana kapıldığı günden beri kuyruk sokumuyla oylukları arasında sürekli bir sızıdan yakınıyordu. Ne kadar da zayıflamış, zavallı. Feri kaçmış gözleri, büsbütün sarkmış, uzun tüyleriyle babasının bol ceketini giymiş, istiska bir oğlana benziyor. Yine hastaneden geliyor olmalı. Sen Londra'da özel bir klinikte sezaryenle dünyaya gel, sonra Hacettepe Baytar Okulu Polikliniğinde sokak köpeklerinin peşinde saatlerce sıra bekle. Altesi hastalıktan çok bu durum üzmüş gibiydi. Akla bak akla. İyi ol da nerede olursan ol baba. Tiki tiki praf, tiki tiki praf tak. Dövizi uzatma işi görüşülmüş olmalı ki Hülya'nın babasının bir keyfi gelmişti. Islık çalıyor ve evden çıktığından beri oklava tahtası gibi orta yerinden tuttuğu şemsiyesini şimdi iki adımda bir havada sallayıp yere dayıyordu. Tiki tiki praflara dört mezürde bir şemsiyenin tak sesi katıldığından yürüyüş uyuşumu böylece senkop bir ritim kazanıvermişti. Tiki tiki praf, tiki tiki praf tak. Tiki tiki praf, tiki tiki praf tak. Güven Parkı'nın önünde Belçika Büyükelçiliği'nin Greyhound'larıyla karşılaştı. Her zaman olduğu gibi arkalarında üniformalı kavas. Isabella ile Mirella, bu iki kız kardeş sadece kor diplomatiğin değil, Ankara Köpek Sosyetesi'nin en rüzgarlı güzelleriydiler. İkisinin de karşı konmaz bir kokbenisi vardı. Ankara Kalesi'ni, Gençlik Parkı'nın köprüsünü, ulus alanındaki anıtı yahut operayı arka fon olarak alan birçok portreleri, uluslararası köpek dergilerine dört renkli kapak resmi olmuştu. Sancho'nun yanından geçerken belli belirsiz selam verdiler. Süzgün gözleri, çekik karınları ve upuzun bacaklarıyla sanki yürümüyor, vücutlarına Allegro Moderato bir şarkı söyletiyorlardı. Sancho onları uzaktan görür görmez heyecanlanmıştı. Ama dalmış başka yere bakıyor da şimdi birden yanından geçerken fark etmiş gibi ısrarsız, doygun bir selamla karşılık verdi. İki kız kardeş köpek losyonuyla karışık dişi rüzgarlarını arkada bırakıp uzaklaşınca Sancho bir ağacın dibine yürümek ihtiyacını duydu. Ne var ki bu hareketi deminki gün görmüş selamının üslubuyla bağdaştıramadı. Daha doğrusu bir tanıdık görse beni ağaç diplerini koklaya koklaya giden şehvet düşkünü köpeklerden sanabilir düşüncesi onu alıkoydu. Tiki tiki praf tak. Başka şeyler düşünmeli, başka şeyler düşünmeli. Tiki tiki praf tak. Sancho bu tak sesini vurgulamak için şemsiye yere değince ıslak burnunu sert bir baş hareketiyle havaya kaldırmaya başladı. Daha sonra bu vurgulamaya düğüm şeklindeki muzip kuyruğu da katıldı. İlk takta kuyruğunu sağa, ikinci de sola büküp tempo tutuyordu. Sonra başka varyantlar keşfetti. İki defa üst üste sol, iki defa üst üste sağ. Gelip geçen ona bakmaya başlamıştı. Sancho onları şaşırtmak için bu acayip vurgulamaya aşırı bir ciddilikle devam ediyor ama kendini deli sanan bu bakışlardaki şaşkınlık ifadesini çok iyi kestirebildiğinden gülmesini zor tutuyordu. Bir ara gözü Semiramis'e ilişti. Müsteşar Bey'in bu kahverengi bulduğu dilini çıkarıp kendi burnunun ucunu yaladı. Aklı sıra onunla alay ediyordu. Oysa kendi tüyleriyle hiç asorti olmayan ekose bir yelek giymiş, hava yağmurlu olmadığı halde ayaklarına gri şosonlar geçirmişti. Sen kendinle alay et, rüküş. Tiki tiki praf tak. Gün doğusuna benzer acayip bir rüzgar çıkmıştı. Güneş şimdi bir kapıyor bir açıyordu. Kızılay'ın önünde Kastor'u fark etti. Kastor ona önce hayretle sonra ayıplayarak baktı. Başını iki yana salladı. Gözlerini yumdu, yine açtı. Bunun bir rüya olmasını tercih ediyor gibi bir hali vardı. Kastor, protokol kurallarını çocuk yaşta sindire sindire değil de, belirli bir çağdan sonra kitaptan ezberleyen yeni vekiller, senatörler ya da taşralı hariciyeciler gibi sivri derecede nazik bir çovtovdu. Ama buna rağmen yine de daldığı ya da heyecanlı olduğu zamanlar anasının çoban köpeği diyalektini gizleyemediği anlar oluyordu. Sancho, Kastor'un önünden geçerken onu daha çok şoke etmek için vurgulamasına bir de hırlamak attı. Tiki tiki praf, tiki tiki praf, tak, tiki tiki praf, tiki tiki praf, tak. Sabah taliminden dönen polis kolejinin stajyer köpekleri tam bu sırada karşıdan göründüler. Hepsi de kanlı canlı, iyi besiliydiler. Sancho onları fark etmesine yetmişti. Ama bu oyuna birden son vermeyi kendine yediremedi. Taburun önünde giden iki polis köpeği birden durdular. Bu işte bir iş var diye şüpheli şüpheli bakındılar. Son günlerde her şeyden daha kolay işkillenir olmuşlardı. Onlar durunca bütün tabur durdu. Hepsi başlarında giden iri yarı siyah bıyıklı polise bakıyor, ondan emir bekliyorlardı. Sancho bütün köpekleri severdi. Bekçi köpeklerinin mitolojik atası Kerberos'tan misyoner San Bernard'lara, örnek sadakatiyle klasik okuma kitaplarının unutulmaz köpeği Yorkshire'lı Lassie'den Anafartalar Caddesi'ndeki aşçı dükkanlarının dilenci köpeklerine kadar her köpeğin bir sevilecek yanını bulurdu. Ancak ve ancak illet olduğu iki cins köpek vardı. Av köpekleri bir, polis köpekleri iki. Kurbanlarını efendilerinin ayağına atıp susta duran, ihsan bekleyen bu çanak yalayıcı, bu jurnalci, bu siftinik yaratıklar onca köpeklik tarihinin yüz karasıydılar. Bu küçümsemeyi bakışlarından gizleyemediği, daha doğrusu bilerek gizlemediği için av ve polis köpekleriyle arası her zaman hırıltılı olmuştu. Tiki tiki praf, tiki tiki praf, rrr, tak. Tiki tiki praf, tiki tiki praf, rrr, tak. Polis köpekleri ön ayaklarını germiş duruyorlardı. Sekizi bir tek koro halinde hırlamaya başladılar. Sancho gittikçe yanlarına yaklaşıyordu. Ön sezisi, kes artık bu oyunu dediği halde erkeklik gururu, devam et, aldırma diyordu. Gözlerini kapadı. Ne olursa olsundu. Değil mi ki bir kere başlamış, ölürdü de tiki tiki praf hır takı kesmezdi. Nitekim kesmedi. Köpeklerin öğretmeni iri yarı siyah bıyıklı polis birden tabura marş emri verdi. Polis köpekleri kuruluk aldılar. Homurdana homurdana yollarına devam ettiler. Yalnız taburun en arkasındaki abraş yüzlü, kanlı gözlü bir kurt köpeği dönüp dönüp Sancho'ya bakıyor, sanki tenhada görünce öcünü almak için yüzünü mimlemeye çalışıyordu. Onlar uzaklaşınca Sancho rahat bir nefes aldı. Atatürk Bulvarı'nın en kalabalık yerinde, sosyete köpeklerinin piyasaya çıktığı bu saatte polis köpekleriyle bir hırlaşma ve sonunda hırpalanma ayrıca prestijini de çok sarsabilirdi. Kalbi biraz önceki heyecandan boynunda atıyor, bu yüzden Hülya'nın babasının praflarına ayak uydurabilmek için tık nefes oluyordu. Bereket, Hülya'nın babası gazetecinin önünde durdu. Sabah yürüyüşünün ilk aşaması Göreme sokaktan Sıhhiye'nin köşesindeki bu gazetecinin önüne kadar uzanırdı. Hülya'nın babası bir dergi iki de gazete aldı. Sonra ayakkabılarını çingene bir boyacının önüne uzattı. Fırçalar gidip gelmeye başladı. Hülya'nın babası gazetesini açmış okuyordu. O sırada karşı sokaktaki kebapçı dükkanlarını sıyırıp gelen piyaz kokulu bir rüzgar gazeteyi uçurdu. Sancho koşup gazetenin üzerine bastı. Tam ayağını bastığı yerde maliye vekilinin resmi vardı. Adam yüzünü sanki Amerikan yardımının yetersizliğinden değil de Sancho'nun yüzüne basıp canını acıttığından ötürü ekşitmişti. Çingene oğlan Hülya'nın babasının ayakkabılarını kadifeyle gıcırdata gıcırdata parlatıyordu. Bu iş bitince karşı kaldırıma geçip Kavaklı Dere'ye doğru yürüyüşe koyuldular. Barikan Oteli'nin sokağının önünde tesadüfen, Sancho'nun sezisi bu tesadüfü pek yutmamıştı ya, Selmin Hanım'la onun kahverengi danuvası Diyojen kaldırımda belirdiler. Selmin Hanım yürüyüş için pantolonunun üzerine kalın bir dağ süveteri giymiş, ayaklarına ökçesiz spor iskarpinler geçirmişti. Birlikte yürümeye başladılar. Diyojen bütün Danuvalar gibi sakin, uysal ve aşırı derecede sabırlı bir köpekti. Sancho onunla ilk defa Selmin Hanımların verdiği bir ziyafette masanın altında tanışmıştı. Selmin Hanım masanın altında sol iskarpinini çıkarmış zarif ayağına biraz nefes aldırıyordu. Hülya'nın babası birden ayağını usulca onunkinin yanına kaydırdı. Kadın çorapla ayağını kaçırdı ama adam öbür ayağını yakaladı. İki ayağının arasına adeta hapsetti. Kadının dizi ürperdi. Diyojen'le Sancho birbirlerine bakmışlardı. Hülya'nın babası iki diziyle kadının dizini kıstırmış, onu adeta yatıştırmıştı. Masanın üzerinde konuşuluyordu. Sancho, Selmin Hanım'ın çıkardığı iskarpinini yakalamıştı. Tokasıyla oynamaya başlamıştı. Ama gözü kadının hapsedilmiş bacağındaydı. Diyojen bacaklara sırtını çevirip ön ayaklarını uzattı, başını onlara dayayıp gözlerini kapadı. Uşak, kuşkonmaz servisini bitirdiği sırada Hülya'nın babası peşkirini düşürdü, eğilip alırken Selmin Hanım'ın ince ayak bileğini yumuşak bir el hareketiyle okşadı. İşte o anda Sancho ömründe yapmadığı bir şey yaptı. Hülya'nın babasının elini ısırdı. Adam canı yanmaktan çok olmayacak bir şeyle, mesela yağmurun aşağıdan yukarıya yağmasıyla karşılaşmış gibi bir çığlık attı. Eğildi masanın altına baktı. Ama Sancho oradan hem de kadının iskarpinini de alıp çoktan sıvışmıştı. Selmin Hanım bunlar olurken ayak yordamıyla iskarpinini arıyor ama masanın altına eğilip bakmayı nedense uygun bulmuyordu. Sancho saklandığı kanepenin altında bunu seyrederken ensesinde ılık bir nefes duydu. Diyojen bir ayağıyla onun sırtını okşuyor, ağzıyla iskarpini çekiyordu. Sancho direnmek istedi. Sonra onun ıslak ve yalvaran bakışlarına dayanamadı, iskarpini bıraktı. Ve iri Danuva, dört ayaklı bir hoşgörü sembolü gibi götürdüğü tam krem şantiyeli çilek yenilip de kalkılacakken hanımının ayağının ucuna bırakıverdi. Sancho, kadının heyecandan ne kadar terlediğini gidip değişmesinden çok önce yine kokusundan anladı, gülümsedi. İşte şimdi Diyojen'le yan yana yürürlerken bunları hatırlamıştı. Diyojen'in bu hareketi onun filozofluğuna olduğu gibi kim bilir belki de buna benzer durumlara çok düşmüş olmanın alışkanlığına da verilebilirdi. Bu mesele kafasını çok kurcalamıştı. Arkalarında yine o dört bacağın yan yana yürüdüğü bu ortamda Diyojen'e bunu soracaktı ki ama sorsa da Diyojen'in açık bir cevap vereceği çok su götürür bir şeydi. Evet tam bunu soracaktı ki Hülya'nın babasıyla Diyojen'in hanımı el sıkışıp ayrıldılar. Tiki tiki praf, tiki tiki praf. Hani tak? Selmin Hanım'la 500 metre beraber yürümüş olmak, Hülya'ya 2 yıl daha döviz sağlamaktan daha mı az sevindirici? Hani tak? Hani tak? Diyojen kadar alçak gönüllülük gösterebilen, onun kadar alçak gönüllülük gösterebildiği halde bu kadar yapmacıksız kalabilen bir başka köpek tanımıyordu. Taktan umudu kesince tiki tiki prafla yetindi. Gerekirse prafsız bile olabilirdi ama Hülya'nın babası tiki tikisiz kalabilir mi acaba? Hiç sanmam. Dünyanın en nankör yaratığı insanla en sadık yaratığı köpek arasındaki dünya tarihi kadar eski bu çözülmez sıkı fıkılık aslında köpeğin insana değil insanın köpeğe muhtaç oluşundan geliyor. Tiki tiki praf. Bütün mesele bu. Tiki tiki praf. Bütün mesele bu. Peki, insan bu sadakate değer mi? O bambaşka bir konu. Diyojen'in Selmin Hanım'a bağlılığı, sanır mısınız ki sadakatin vaazlarda, okullarda bunca övülmesinden ötürüdür? Hay, güleyim bari. Tiki tiki praf, güleyim bari. Sadakat, biz köpeklere moral bir tümlük sağladığı için, kendi içimizde bizi çelişmelerden koruyan bir tutamak olduğu için, dengesi hiç bozulmayan bir ruh huzuru yarattığı içindir. İnsan sadece bir araç. Tiki tiki praf. İnsan sadece bir araç. İşte hepsi bu kadar. Oysa insanlar çoğu zaman yaptıkları gibi işi nasıl ters yorumlarlar. Köpeklerine kendi kişiliklerinin damgasını vurduklarını sanacak kadar. Oysa bir hariciyecinin köpeği hiç de snob olmayabilir. Bir askerinki pekala filozof olabildiği gibi. Bir profesörün köpeği kütüphanenin yolunu bilmediği için ne kadar utandığını bizzat itiraf etmişti. Köpeklerin efendilerinden ayrı, hatta bazen onların tam zıddı bir kişiliği olamayacağını savunmak, köpekleri insan derecesine indirmek değil de ne? Gökte siyah bulutlar kümeleniyordu. Çankaya tarafı gece gibi kararmıştı. Rüzgar birden çoğaldı. Şimşek çaktı, büyük bir gümbürtüyle gök gürledi. Hülya'nın babası adımlarını sıklaştırmıştı. Tiki tiki praf, tiki tiki praf. Hızlı yürümek Sancho'nun zihnine küşayiş vermişti. Bir şimşek daha çaktı. Bu havada bir ormanda olacaksın. Sarı, kahverengi, kızıl, bakır rengi, açık yeşil, nefti, kuru kupkuru yaprakları çıtırdata çıtırdata yürüyüşe çıkacaksın. Tek başına. İhtişamlı yalnızlığın içinde, her adımda daha yücelerek. Tiki tiki tiki praf. Hülya'nın babası yağmura tutulmamak için kaçıyor. Nerede biraz önceki kendine güvenli, güler yüzlü, yere sağlam basan hali? Yağmur yağmayacak halbuki. Öyle olsa kokusu Sancho'nun burnuna gelirdi. Sonra bu rüzgar bulutları dağıtır, bu da besbelli. Ne var ki arka ayakları üzerinde ayağa kalktığından beri içgüdüsünü kaybedip akla özenen insan bunu bile fark etmez olmuş işte. Akla tam varamamış, sezinin köprülerini de yıkmış. Lök gibi ortada kalmış. Tehlike yokken kasıla kasıla yürür, iki şimşek çakıp bir gök gürlemeye görsün, o zaman selameti kaçışta bulur. Sıkıştı mı kaçar insan. Kaç babam kaç, kaç babam kaç. Pancurları sımsıkı kapayış, hayallere, anılara sığınış. Ya da hayatını iki ucundan yakan bir orji içinde tüketiş. Koş babam koş, kaç babam kaç. Bahçe kapısına ilk varan Hülya'nın babası oldu. Bahçeyi aşıp merdivenleri çıktılar. Adam anahtarla kapıyı açtı. İçeride radyo çalıyordu. Sıcağı iyice içine sindirmiş hereke halısının üzerinde ilerlediler. Hülya'nın annesi geldiklerini duymamıştı. Telefonda biriyle gevrek gevrek konuşuyordu. Onları birden fark edince nedense çok korktu. Yine nedense telefonu hemen kapadı. Geldi, kocasını öptü. Adam her sokaktan gelişte bunu adet edinmişlerdi. Sevgileri güya böylece perçinleşmiş oluyordu. Sancho yere çömeldi. Sol arka bacağıyla boynunu kaşımaya başladı. Sonra Hülya'nın annesiyle babasına uzun uzun baktı. Dilinin ucuna bir şey geldi ama havlamadı. Sıçradı, köşedeki kanepenin üzerine çıktı. Pencereden dışarı bir göz attı. Vakit öğle olduğu halde her yer hüzünlü bir akşam loşluğu içinde. Çankaya tarafında şimşeklerin bini bir para. Sanki bir dev bu tepelerin ardında durmadan çakmağını çakıyor ama bir türlü sigarasını yakamıyordu. (Gülüyor)